Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Mayıs 1401 Hicri Kameri, 18 Rebiülevvel 1444 ve miladi 15 Ekim 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Dr. Abbas Karaşçı ile Batı ile Rusya ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü ve İran'ın Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i kültür kimliği İran milletinin iktidar kaynağı olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü. Behruz Kemalvendi, düşmanlar için diplomasiden başka bir yol olmadığını belirtti. Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı. Ve Taliban Sözcüsü Diyarbakır'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i kültür kimliğinin İran milletinin iktidar kaynağı olduğunu belirtti. İran kültür yapısının devrimci onarım mantığı isimli ulusal çalıştayda konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i kültürel saldırganlığın sadece bugüne ait olmadığını, her zaman olduğunu, çünkü bu hüviyetin İran milletinin iktidar kaynağı olduğunu belirtti. Yabancılar tarafından her daim İran'ın zengin kültür, İslami ve İranlı hüviyeti ve gençlerin temiz yüreklerine yönelik saldırı ve tehdide maruz kaldıklarına dikkat çeken reisi, İslam inkılabının esasında kültür devrimi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, siber savaşta sağlam ve zengin kültür temellerine sahip olan ülkenin asla darbeler karşısında sarsılmayacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci ile bir araya geldi. Irak haber kaynaklarında yer alan habere göre El Araci'nin Tahran temaslarında ikili bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin geçtiğimiz salı günü Irak parlamentosunda yaptığı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkanlığındaki bir heyetin İran'a gideceğini söylemişti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, düşmanlar için diplomasiden başka bir seçeneğin olmadığını belirtti. Kemalvendi bugün İran'ın nükleer alanda çeşitli nedenlerden dolayı darbeyi karşı tamamen zarar görmeyecek kadar güçlendiğine işaretle düşmanlar için diplomasiden başka bir seçeneğin olmadığını belirtti. Kemalbendi sözlerinin devamında tüm yaptırımlara rağmen radyo ilaçların ülke içindeki vatandaşlara tedariki dışında yurt dışındaki 400 ila 500 vatandaşa da gönderildiğini kaydetti. Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü düşmanın gıda ve ilaç ile işi olmadığına dair iddiasının bir yalan olduğunu ifade ederek yakında reaktör ve radyo ilaç alanında iyi haberler paylaşacağını vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte koronavirüsten 6 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada geçen 24 saatte koronadan 6 vatandaşın daha hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 144.516 kişiye yükseldiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı dünden bugüne kadar 397 yeni vaka tespit edildiğini, böylece koronaya yakalanan vatandaş sayısının 7.554.006 kişiye yükseldiğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'daki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden patlamasında son işçiye de ulaşıldığını, hayatı kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini belirtti. Maden patlamasının yaşandığı sahada inceleme yaparak son durumla ilgili yetkililerden bilgi olan Erdoğan ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Birileri bunun da dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım.
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki patlamanın ardından Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkeler ve yetkililer Türkiye'ye taziyede bulundular. Bu bağlamda Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf göndererek taziyelerini sundu. Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın haberine göre Abbas Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi. Abbas'ın Erdoğan'a mesajında şahsı ve Filistin halkı adına kardeş Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği kaydedildi. Hamas siyasi büro üyesi İzzet El-Raşak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amasra'daki maden ocağındaki patlamadan dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümeti ve kardeş halkına taziyelerini sunan Raşak, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Mitsotakis, Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dindias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiği taziye mesajında trajik can kaybından derin üzüntü duyduğunu belirterek yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadelerini kullandı. Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin katıldığı törende Türkiye ile Katar arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 11 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8. toplantısı ortak bildirisi imzalandı. Toplantının ardından Katar ile Türkiye yetkilileri çeşitli alanlarda 11 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptına imza attılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Katarlı mevkidaşı Al Sani anlaşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında Yüksek Stratejik Komite 8. toplantısı ortak bildirisine imza attı. Katar Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun basın açıklamaları etrafında ayrıntılı arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi ve ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'la yapılan işbirliği anlaşmalarının önemine değindi.
İkili ticaret hacmimiz hızlı bir şekilde artıyor. Bu senenin ilk 8 ayına baktığımız zaman hatta 7 ayına 1.2 milyar dolar civarında 2 milyar doları aşacağımızı görüyoruz. Geçen sene 1.6 milyar dolar. Daha da artması için ekonomik işbirliğimizin daha da güçlenmesi için ilk JETRO toplantısını yapmak konusunda mutabık kaldık. İlgili eş başkanlar da bugün zirvede olacaklar. Onlarla beraber bunun takibini yapacağız. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk.
Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki konumu da soruldu ve gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi.
Cumhurbaşkanımızın özellikle Prag toplantılarında söylediği şuydu. Yani Rusya'yı ve Putin'i eleştiriyorsunuz. Doğru. Biz de Rusya'nın yanlış politikalar olduğu zaman reddettiğimizi söylüyoruz. Kırım'ın ilhakını en son yine Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmeyle ilgili referandum dahil ve yine Ukrayna savaşı konusunda uluslararası toplumla beraber tutunduğumuz, sergilediğimiz tutum ortada. Fakat diğer taraftan diyaloğu koparmamak lazım. Her iki tarafla da görüşmenin faydalarını anlattı. Yani Batı'ya da tamam yaptırım da yapıyorsunuz ama yani sadece eleştirmek yetmez. Bu savaşın sona erdirilmesi için her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barışın olup olmadığı da soruldu. Çavuşoğlu ona da bu sözlerle yanıt verdi.
Bizim Ermenistan'la şu anda imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok ya da bir anlaşma üzerinde müzakeremiz yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağız, hangi güven artırıcı adımlar atılacak bunları konuşuyoruz ve atıyoruz Ermenistan'da.
Dışişleri Bakanı bu konuda hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın samimiyetle bu konuya bağlı olduğunu dillendirdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Diyarbakır'da düzenlenen 7. Alimler Buluşması'na katıldı. Türk basınında yer alan habere göre Diyarbakır'da bugün ümmetin ilim ve düşünceyle gelişmesi ve kalkınmasında ulemanın rolü konulu 7. Alimler Buluşması düzenleniyor. Programa Afganistan'dan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit de katıldı. Zebihullah Mücahit konferansta Farsça bir konuşma yaptı. Etkinlik 15 ila 16 Ekim'de Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği'ne bağlı Erkek Medresesi'nde yapılacak.
Haber kaynakları son günlerde Suriye'nin Halep vilayetinin bazı noktalarında Türkiye destekli terörist yapılanmalar arasında başlayan şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildiriyor. Tahrir-e-Şam isimli Türkiye destekli terörist gruplar bu ülkede hasmane girişimlerine devam ediyor. Almanya'da televizyon kanalı ise Faylak Salis ve Fırkatul Hamza isimli terörist gruplar arasında Elbab kentinde şiddetli çatışma yaşandığı duyuruldu. Bu arada Suriye yetkililer sivil gruplarla işbirliği içinde ve Suriye Arap Ordusu'nun desteğiyle Dera Valiliği'nin 55 km kuzeybatısındaki Casim kentinde terör örgütü IŞİD'e karşı üst üste ikinci gün güvenlik operasyonlarına devam ediyor. Güvenlik kaynağı Sanaa muhabirine yaptığı açıklamada Casim kentinin kuzey mahallesinde bu mahallede DAEŞ terör karargahının varlığına dair bilgi alınmasının ardından güvenlik operasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek bu sabah örgütün emirleri olarak bilinen birisi Irak uyruklu örgüte bağlı çok sayıda terörist bulunduran bir karargahın hedef alındığına dikkat çekti. Kaynak güvenlik operasyonunun Doğu ve Batı kırsalından gelen Derevalili halkanın geniş katılımına tanık olduğunu ifade ederek, sivillerin hayatını korumak ve kente ve çevre bölgelerinde terör eylemleri gerçekleştiren DAEŞ'li teröristleri ortadan kaldırmak için bölgedeki sokağa çıkma yasağının operasyon sonuna kadar devam edeceğine işaret etti.
Irak'ta yeni hükümeti kurmak için görevlendirilen Başbakan Sudani'nin Iraklı Kürtlerle yeni hükümeti kurmak için görüşmelere başladığı bildirildi. Irak-Kürdistan Yurtsever Birliği Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada Muhammed Şia Sudani'nin Bafal Talibani ile görüştüğü ifade edildi. Bu arada Sadr'ı yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni kurulacak hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Muktida Es-Sadr'ın yeni kurulacak hükümetin milis, dışa bağımlı ve yolsuzluklar hükümeti olacağını düşündüğü ifade edilen açıklamada Sadr hareketine bağlı hiç kimsenin Sudani'nin oluşturacağı kabineye katılmayacağı belirtildi. Açıklamada Sudani hükümetine katılmak isteyenlerin ise hareketten derhal çıkarılacağı uyarısı yapıldı. Irak'ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Sadr, istediği hükümeti kuramamış ve siyasetten çekilmişti. Sadr, mecliste bulunan 73 vekilini de istifa ettirmişti. Sadr'ın rakibi olan İran destekli Şii koordinasyon çerçevesi ise Muhammed Şia Es-Sudani'yi başbakan olarak adayı olarak göstermişti. İki gün önce mecliste seçilen Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit hükümeti kurma görevini Sudani'ye vermişti. Sudani'nin en geç bir ay içerisinde kabinesini oluşturup meclise sunması gerekiyor.
İnsan haklarını savunan bir örgüt Suudi Arabistan'da 8 çocuğun idama maruz kaldığını duyurdu. Avrupa merkezli Suudi İnsan Hakları Merkezi yaptığı açıklamada Abdullah el-Hafidi, Celal el-Libad, Yusuf el-Minasif, Seccad Aliyasin, Hasan Zeki el-Fereç, Mehdi el-Muhsin, Abdullah el-Derazi, Cevat Kariris, İsimli 8 çocuğun idam cezasına çarptırıldığını işaretle yasal yaş altında olan söz konusu şahısların idama maruz kaldığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın yasal yaş altında idama maruz kalan şişirdilerin sayısının artmakta olduğunu bildiriyor. Bu sene sadece Suudi Arabistan'da 81'i toplu olmak üzere 121 kişi idam edilmişti.
İspanya'da emekliler ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid'de gösteri yaptı. İspanya'da binlerce kişi kamu hizmeti, sağlık, emeklilik, maaşların savunulması temasıyla yapılan Madrid kent merkezindeki yürüyüşe katıldı. Emeklilerin bağlı oldukları sivil toplum örgütlerince okunan manifestoda cebimizdeki paraları çalıp finans sektörlerine veriyorlar. Organize bir soygunla karşı karşıyayız. Ayrıca bizi işçilerle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu utanç vericidir ifadeleri kullanıldı. Manifestoda ayrıca bize dayatılan karşı reformlar tersine çevrilene, maaş ve emekli maaşlarındaki cinsiyet farkını ortadan kaldırılana, emeklilikte kaybedilen haklar geri kazanılana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz. Reformlar adaletli bir servet dağılımı oluşturmak, evrensel ve kaliteli kamu ve toplum hizmetlerini iyileştirmek ve garanti etmek içindir denildi. Ukrayna krizi nedeniyle Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları etkisiyle yaşanan enerji krizi ve fiyat artışlarına karşı İspanya'da Eylül ayı ortasından bu yana her hafta sonu farklı sektörlerden işçiler gösteriler düzenliyor.
Bazı sendikaların petrol şirketleriyle anlaşmaya varmasına rağmen Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, önerilen maaş artışını yetersiz bularak grevi sürdüreceklerini açıkladı. Fransa'da akaryakıt krizine neden olan petrol rafineleri grevinin çarşambaya kadar da devam edeceği belirtiliyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rus Senatör Pushkov, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya'ya yönelik tehditlerine Telegram kanalından atasözüyle yanıt verdi. Rus Senatör Alexey Pushkov, yetkisi var veya yok neticede söyledi. Bazılarının aklında olan diğerlerinin dilinde ifadelerini kullandı. Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir nükleer saldırısının Batı'dan güçlü bir askeri tepki alacağını dile getirmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Çin'e karşı yeni iddiaları ve gerilimleri artırma isteği etrafında. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Amerika'nın karşılaştığı sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jake Sullivan, dünyanın bir kez daha dönüm noktasında olduğunu ve Çin'in küresel düzeni bozmak istediği önemli bir rakip olduğunu vurguladı. Jake Sullivan, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında şu açıklamada bulundu. Bugün dünya bir kez daha dönüm noktasındadır. Belirleyici bir 10 yılın ilk yıllarındayız. Sullivan bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Çin sınırları içinde ve dışında kesin bir şekilde ekonomik, siyasi, güvenlik ve teknolojik alanlarda Batı ile rekabeti içerisinde liberal olmayan görüşünü ilerletmektedir. Çin hem küresel düzeni değiştirmek isteyen hem bunu yapmak için önemli bir kapasiteye sahip tek rakiptir. Sullivan şu açıklamada da bulundu. Jeopolitik ortamda Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika'nın en önemli jeostratejik sorunu olduğunun farkındayız. Bu Amerikalı Ulusal Güvenlik Üst Düzey Makamı'nın Çin hususundaki yeni uyarısı ve Amerika'nın en önemli jeopolitik sorununun Çin olarak tanıtılması ve liberal düzenin bu ülke tarafından bozulmak istenmesi itirafı, Amerika'nın bölgesel ve küresel arzlarda Çin ile karşılaşmalarının yoğunlaşması bağlamında değerlendirilebilir. Gerçekte Amerika üst düzey belgelerinde hep Çin'i kendine karşı en önemli tehdit olarak görüyor. Amerika kendisine ilaveten bu noktada Batı'yı da yanına almaya çalışmış ve Pekin'in ihtiraslarına karşı koyulmasını istemiştir. Bu bağlamda çarşamba günü yayınlanan yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi'nde Biden hükümeti bir kez daha Çin'e saldırdı ve onu en önemli tehdit olarak gördüğünü vurguladı. Joe Biden ağırlıklı olarak Amerika'nın Rusya ve Çin ile karşı karşıya gelmesine odaklanan bu belgede dünya siyaseti alanında büyük bir değişimin gerçekleştiğini ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra 30 yıldır dünyada var olan düzenin kesinlikle sona erdiğini ve büyük güçler arasında gelecek olaylarını yönlendirme bağlamında bir rekabetin başladığını da vurguladı. Mart 2021'de geçici bir ulusal güvenlik politikası yayınlayan Amerikan Başkanı, ilk resmi ulusal güvenlik belgesi olan bu belgede Çin'i dünya arenasında Amerika'ya neredeyse eşit tek rakip olarak kabul etti ve Amerika'nın dikkatini Rusya'ya çekmesi gerektiğini de vurguladı. Bu belgenin girişinde Biden'ın şu ifadelere de yer verdi. Çin artan kapasitesiyle birlikte uluslararası düzeni tıpkı Amerikan istediği şekilde kurduğu küresel oyun alanını kendi çıkarlarına çevirecek şekilde şekillendirme niyetinde.
Biden hükümeti yetkililerinin Çin ile eşit rekabet ve ikili ilişkilerde gerilimi azaltma yönündeki iddialarına rağmen Biden'in göreve gelmesinden bu yana Amerika'nın Çin'e yönelik tutum ve eylemlerinden anlaşılıyor ki Washington'un çabası Pekin ile ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik, siyasi ve siber arenalarda kapsamlı bir şekilde yüzleşmek ve deniz alanında da Çin'i kendi bölgesinde geriye püskürtmektir. Aslında Washington, Çin'in Rusya ile birlikte Batı dünyasının yaratıcısı ve bekasının destekçisi olduğu liberal temellere sahip küresel düzene meydan okuyacağından ve Batı'nın uluslararası sistem üzerindeki asıllık otoritesini batılayacağından ve bu sultayı ve egemenliği kaybetmesinden korkuyor. Tabii ki Rusya ve Çin liderleri dünya sistemine mevcut durumdan Birleşmiş Milletler'in ekseninde renkli rolüne dayanan çok kutuplu bir sisteme değiştirmek gereğini defalarca vurguladılar. Dünya arenasında her zaman tek taraflılık anlayışını benimseyen ve diğer ülkelerin çıkarlarını baltalamak pahasına kendi çıkar ve hedeflerini sürdüren Amerika Birleşik Devletleri açısından bu kabul edilebilir bir durum değildir ve bu yüzden çabalıyor ki bu karşı gelişi de ne pahasına olursa olsun önlesin. Yeni küresel aktörlere yani Çin'i engellemek ve Rusya'yı mümkün olduğu kadar sıralamak ve zayıflatmak Amerika'nın temel amacı olarak görülmektedir. Bu Çin ile ticaret savaşı ve ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde bu ülkeyi gerilimlere dahil etmek ve çeşitli ittifakların oluşturması durumunda yapılır. Ukrayna'da ise savaşın devam etmesi ve askeri ve ekonomik olmak üzere Rusya'nın yeteneklerini mümkün olduğunca zayıflatmaya çalışması bu bağlamda değerlendirilebilir. Ancak küresel eğilimler incelendiğinde Rusya'nın gücünde somut bir artış görüldü ve Doğu ve Avrasya güçleri arasında da bir birlik oluştuğu söylenebilir.
Tarhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Doğu'da bölgeciliğin Batı'nın baş belası olması etrafında. Orta Asya ülkelerinin çoğu sahadaki gerçeklerden ve küresel düzen kutupları ve saflarındaki değişiklik zaruretini anlayarak aktif bir şekilde kendi milli çıkarlarını sağlamak ve kara ile çevrili kalma stratejik sıkıntısından kurtulmak için ilişkilerini geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu bağlamda Orta Asya ülkeleri ve Rusya Cumhurbaşkanları'nın zirvesi 14 Ekim Cuma günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi. Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları bu zirvede altılı işbirliğinin vizyonunu ele aldı ve farklı konularla ilgili görüşlerini bildirdi. Rusya Orta Asya zirvesinin asıl amacı Orta Asya ve Rusya ülkelerinin işbirliğini geliştirmek olduğu vurgulandı. Rusya aslında Orta Asya ülkelerinin en önemli ticari ortağı sayılıyor. Bu zirve Orta Asya ile Rusya arasındaki ilk toplantıydı. Son günlerde Kazakistan'ın başkenti 3 önemli bölgesel toplantıya tanık oldu. Bundan önce Astana'da Bağımsız Devletler Topluluğu başkanlarının toplantısı yapıldı ve sonunda çeşitli ortak önlemler alındı. 2025 yılına kadar terörle mücadele planı da dahil olmak üzere planlar bu toplantıda onaylandı. Ayrıca Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. zirvesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin temsilcileri ve Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile sona ermiştir. Bu bağlamda SİKA'nın bir konferanstan bir organizasyona dönüşmesi de kararlaştırıldı. Dünyadaki siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle Asya'da, özellikle Orta Asya'da bölgeselleşmenin güçlenmesi, bölgedeki yönetişimin yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Son birkaç on yılda Amerika egemenliğine karşı koymak amacıyla çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulması yoluyla küresel gücün geometrisindeki değişim, Asya'da bölgesel örgüt ve örgütlerin oluşumunun sonuçlarından biridir. Ortak tarih, Orta Asya ülkeleri ve Rusya vatandaşlarının karşılıklı göçü, ekonomik ilişkiler, enerji kaynakları ve iletimi, Rusya'nın coğrafi konumu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü aracılığıyla bölgede düzen ve güvenliği sağlanması, ayrıca Ukrayna Savaşı deneyi Orta Asya ülkelerini yeni bir gerçekle karşı karşıya bıraktı.
Bu konuda George Washington Üniversitesi'nden Profesör Merlin LaFolle, Rusya'nın Orta Asya'daki etkisini azaltmak dalgalar yaratabilir. Dağlık Karabağ krizinde de görüldüğü üzere bölgesel gerilimler ortaya çıkabilir. Ayrıca Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinden Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisinden çok fazla tali zarar görmüş olduklarını da görülmektedir ifadelerine kullandı. İçinde bulunduğumuz dönem Batı tek taraflılığından ve çok taraflılığından Asya'da çok taraflılığa doğru bir değişimin olduğunu gösteriyor. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Çin ve Hindistan gibi bölgesel güçlerin varlığı bu süreci daha da hızlandırmıştır. Bu yüzden Siyonist İsrail J-Post web sitesi Şanghay ve Sika zirvelerinden Kazakistan ve Orta Asya'daki toplantısı hakkında bir raporda şunları yazdı. Dünyanın Amerikan etkisi olmadan nasıl olacağını görmek istiyorsanız Şanghay İşbirliği Örgütü konferansına katılabilirsiniz. Orta Asya'da gözlemci olarak yer alacak ve ardından cumartesi günü yine bölgede düzenlenen Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı konferansına katılabilirsiniz. Dolayısıyla bu kurumların oluşumu ve bölgesel işbirliğinin Asya'da zeminlerinin sağlaması, özellikle Avrupa Birliği ve NATO gibi batılı kurumların üyelik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yapısal ve iş krizleri yaşadığı bir dönemde olmasına paralel olarak gelişiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Avrupa'da ekonomik durum ve güvenlik şartlarının kötüleşmesinin ardından Avrupa'nın dış politika ve güvenliği konusunda özellikle Rusya ile ilişki bağlamında anlaşmazlıklar şiddet kazanmıştı son günlerde sevgili dinleyicilerimiz. Avrupalı yetkililer Rusya'yı izole etmekten söz ederken bu kıtanın kimi siyasetçileri Rusya ile ilişkilerin tamamen kesilmesi konusunda uyarıda bulunmaktalar. Nitekim Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel Avrupa'da sürdürülebilir barışın sağlanmasının ancak Moskova'nın işbirliği ile mümkün olduğunu söyledi geçtiğimiz günlerde. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın Kiev'in NATO'ya üyelik ısrarının ardından başlamasından sonra Avrupalılar Ukrayna'ya destek vererek bu savaşı dahil olup Moskova'ya karşı ağır yaptırım ve kısıtlama kararları alarak uygulamaya koydular. Bu da Moskova ile Avrupalı ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl bir aşamaya soktuğu konusunu tartışmaya soktu. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu krizin devam etmesi halinde özellikle ekonomik boyutta Moskova'nın Avrupalı ülkelerle ilişkilerinin nasıl olacağı konusuna kısaca göz atacağız. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Tüm dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Bugünkü sohbetimizde sizinle Rusya ile Avrupalı ülkeler arasındaki bu son aşamayı konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yüzlerce kişi parlamento önünde toplanarak Abbas Hocam bu ülke dahil Avrupa'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının kaldırılmasını isterdiler. Şimdi Batı'da özellikle vatandaşların Moskova ile ilişkilerin kesilmesinin nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda duyarlı oldukları gözleniyor haberlerden ve medyadan. Bu ilişkilerin, bu kısıtlamaların uygulanması Avrupalıların ne kadar tedirgin etmiştir?
Kuşkusuz şöyle bakmak lazım. Amerika emperyalizmi ve Avrupa tabii yandaş Avrupa yani NATO'yu konuşacak olursak emperyalist bir yaklaşımı vardı. Yayılmaz bir politika izliyor ve bütün dünyayı hakimiyeti altına almaya çalışıyor. Bunun karşısında tek bir blok diyecekler. Doğu bloku tabii bu başında Rusya Federasyonu var. Şimdi bu Ukrayna Savaşı'na baktığımızda açıkçası dönem dönem bakıyoruz ki Rusya Federasyonu hakikaten şeyi düşürüyor, tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Ama hangi bir el varsa karanlık el ki biz o elin ne olduğunu biliyoruz. Gelip Kerç Boğazı'na bir kamyon saldırısıyla terör saldırısı yapıyor ve Rusya'ya tahrik ediyor. Tabi Rusya gibi bir devlet bunun karşısında sessiz kalamazdı ve bu da mecburen Ukrayna'nın temel işte ne bileyim enerji kaynağı, enerji hatlarına, altyapısına saldırılar düzenlemeye çalışıyor. Yani burada açıkçası ateşe ne derler su yerine benzin taşıyan batılı devletlerdir. Öte yandan batılı devletlerin hakları da biliyor ki Amerika oradan buranın Almanya, Avrupa'nın enerjisini kış geliyor şey yapamayacaktır. Temin edemeyecektir. Daha şimdiden Almanya, Fransa, İtalya ve birçok yerde fabrikalar üretime kısıtlamasına gittiler. Bazen deniyor ki bu kış battaniye dağıtılacaktır. Hatta bazen de deniyor ki Almanlar veya diğerleri gelip Antalya'da kışı geçirecekler. Bu nedenle de Avrupa kamuoyu bu konuda hassastır. Yani kendi devletlerinin başta da NATO olmak üzere kendilerini bir felakete sürüklemeye çalışmaktadır. Bu nedenle dolayı tabii ki kuşkusuz şey yapıyorlar, ne derler, bu ambargolara karşı tavır geliştiriyorlar.
Tahran Radyosu.
Peki, yani sizce Rusya'sız Avrupa'da düzenin yeniden tanımlanması mümkün görünmüyor mu acaba?
Mümkün değildir. Avrupa'nın ne hal şekilde olursun Rusya'nın hem tahılına hem enerjisine ihtiyacı vardır. Uzaydan bunlar şey getirecek değil de ya tahıl veya enerji getirecek değil de. Kaldı ki bazı ülkelerde özellikle İtalya ve başka ülkelerde %90'a yakın Rusya'nın yeraltı kaynakları yani enerjisine ihtiyaçları vardır. Bu da bugünden yarına çözülecek bir şey değildir. Yok güneş enerjisi, başka enerji falan böyle karşılanmaz. Bu nedenle de söylüyorum, gelen haberlere göre Avrupa'da çok kısıtlamalara gidiyorlar üretimde. Üretimin kısıtlanması sonradan ne olacak? Üretim arzını azaltacaktır. Mal düşünce bu sefer enflasyon yükselecektir. Yani Avrupa'yı böyle giderse önümüzdeki aylarda ve yıllarda çok büyük kriz bekliyor. Fabrikaların kapanması işsizliği getirecektir. İşsizliğin gelmesi bir de sosyal olaylar patlak verecektir. Ve bu sanayide olacaktır. Doğrudan dolayı da halkın günlük enerji ihtiyacı yine Rusya'dan karşılanıyor. Bu nedenle dolayı bu hangi else içse karanlık bir el batıdan sürekli olarak Ukrayna'ya kışkırtıp Ukrayna'nın faşist Zelenski, cahil Zelenski kışkırtarak Rusya'nın üzerine salması ne oluyor? Rusya'nın da tepkisini çekerek şey yapıyor, bu işi daha da harlandırıyor ateşe dediğim gibi benzin dökerek ve bu hem tabii ki kuşkusuz Rusya'yı hem Ukrayna halkını ve tabii ki başta Orta Avrupa ve Avrupa'nın tamamını çok olumsuz etkileyecek bir politikayla sırf NATO gelişlesin diye sırf NATO Amerikan hegemonyası bütün dünyada hakim olsun diye böyle bir politikaya maalesef dünyayı böyle bir krize sürüklüyorlar ki dönem dönemde Rusya Putin'in işte bunun yani çok fazla saldırıya maruz kalırsak nükleer silahlar bile gündeme getiririz diye bütün dünyanın açıkçası barışını ve istikrarını tehlike atacak bir adımlar atıyor Batı maalesef.
Peki. Abbascan, bu Ukrayna krizi baş gösterdiğinde sizce bu güç tartışması acaba Rusya ile NATO arasında mı baş gösterdi yoksa Rusya ile Amerika arasında bu konu ele alınır?
Şöyle diyeceğiz. Zaten için şu anda bunun nihayete bakacaksak iki bloktan söz ederiz. Bir tarafın başını Rusya çekiyor. Tabii onda Şanghay İşbirliği var veya geçenlerde bir gördük Asya'da güven arttırıcı önlemler için Astana'da konferans yapıldı. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Bu olabilir. Ama nihayetinde bu işin iki şeye bakacak olursa iki tane tarafı varsa bir tarafı Amerika'dır. Amerika tabii Amerika'nın başına çektiği şey de var. NATO da var. Diğer tarafında da Rusya var. Tabii yanında Çin ve diğerlerini de katmak gerekiyor.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyiciler, sohbetimizde Gidesin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızın görüşlerini dinlediniz. Bugünkü sohbetimizde Rusya'nın izole edilmesinin Batı'nın politikalarındaki etkileri konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran İçişleri Bakanı'nın ülkedeki son kargaşaların dış ülkeler tarafından finanse edildiğini vurgulaması, İran genelinde İslam peygamberi ve İmam Sadık Aleyhisselam kutlu veladet yıldönümü etkinliklerinin görkemli bir şekilde düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi Hans Grunberg, hala bir ateşkes anlaşması olasılığının olduğunu kaydederek, Yemen'de ateşkes konusunda anlaşma fırsatını kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, Yemen'de ateşkesin yenilenmemesi nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, bunun büyük tehlikelere yol açacağı uyarısında bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Joyce Masio şunları söyledi. Yemen'deki basit geçim faaliyetleri riskli. Mayınlar ve diğer tehlikeli patlayıcılar bu faaliyetleri tehdit ediyor ve Yemen'de mayın temizleme için daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler yetkilisi şunları ekledi. Yemen pazarlarında ürün var ama Yemenli aileler fiyatlarını karşılayamıyorlar. Yemen halkının gıdaya erişimini iyileştirmede ilerleme kaydedildi. Ancak küresel gıda durumu hala kırılgan. Bilindiği üzere 6 ay süren Yemen ateşkesi saldırganlar tarafından binlerce kez ihlal edilmiş ve bazı maddelerin uygulanması Suudi Savaş İttifakı tarafından reddedilmişti. Bu arada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı artık denklem değişti ve milletin hakları verilene kadar ateşkes olmayacak dedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakburun, önümüzdeki günlerde Doğu Azerbaycan eyaletinin Aras bölgesinde askeri tatbikat yapılacağını duyurması, Siyonist rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cerin kentine düzenlediği baskında iki Filistinli'nin şehit olması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Son haftalarda Batı Şeria'daki Filistin direniş operasyonları önemli ölçüde arttı. Cenin ve Nablus şehirleri Siyonist işgalcilerin aleyhine Filistin silahlı operasyonlarının merkezi haline geldi. Kudüs Tugayları yaptığı açıklamada Filistin halkını tehdit eden ve Nablus şehrini kuşatan Siyonist düşman güçlerine karşı cihat görevlerini yerine getirmeye tamamen hazır olduklarını duyurdu. Kudüs Tugaylarının açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi. Bu kritik zamanlarda Filistin milletinin tüm direniş güçlerinden ve cesur mensuplarından Siyonist düşman ve özel kuvvetlerinin ihanetine karşı azami temkinli olmalarını rica ediyoruz. Bu bağlamda Salı günü Aslanların Yuvası adlı bir Filistin grup, Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına yanıt olarak çeşitli operasyonlar başlattı. Bu grup, işgal altındaki topraklarda üstlenen diğer Filistinli gruplardan kendilerine katılmalarını ve her yerde düşmanla çatışmaya girmelerini istedi. Söz konusu grup ayrıca şehirlerin çevresindeki köylerde yaşayan Filistinli vatandaşlardan ana yolları kapatmalarını ve Siyonist ordu ve yerleşimcileriyle bağlantılarını kesmelerini istedi.
Hemşehri gazetesinde Afganistan'da ekonomik krize dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Afganistan hali hazırda Amerikan askerliğinin 20 yıllık işgalciliği ve başlattığı savaşın insani ve ekonomik kriziyle karşı karşıya. Amerika ordusu ve ortaklarının Afganistan'daki 20 yıllık varlığı ve neden oldukları savaş, bu ülkenin ekonomik ve sağlık alanlarındaki altyapısını yok etmektedir. Amerika, Ağustos 2021'de aşağılanmış bir şekilde bu ülkeden çekilirken, Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından bu ülkenin milli serveti ve paralarına içi boş ithamlar ile el koydu ve insani durumun daha da kötüleşmesine neden oldu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlar Koordinasyon Ofisi bu ülkede yoksulluğun arttığına dair uyarıda bulunurken, Afganistan halkının %90'ının hali hazırda yeterli yemeğe sahip olmadığını vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında gerilimlerin devam etmesi
ve Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. oturumunun düzenlenmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu ülke toprakları üzerinden koridor açılmasına ilişkin talebine olumsuz yanıt verdiğini belirtti. Prag'da Avrupa Birliği toplantısına katıldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon kanallarına konuşan Aliyev, ayrıca Prag'da Ermenistan Başbakanı ile görüşmede araçların geçişi için bir cadde talebinde bulunduğunu, buna da Paşinyan'ın olumlu yanıt vermediğini kaydetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Ermenistan Başbakanı'nı Moskova'da imzalanan üçlü barış anlaşması uyarınca yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayarak şimdilik sabırlı ve itidalli davrandıklarını ancak bir sonraki oturumlarda özellikle iki ülkenin sınırlarının belirlenmesi toplantısında kendi talebi üzerinde dileteceğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in son açıklamaları bu ülkenin Ermenistan'ın güneyinden koridor kurulmasına ilişkin talebinin Erivan yönetimi tarafından kabul edilmesi konusunda başarısız ve ümitsiz kaldığını gösteriyor. Aslında yabancıların tavsiyesiyle Ermenistan toprakları üzerinden koridor açılması talebinde bulunan ve Erivan'ı bu bağlamda tehdit etmesine rağmen gelen aşamada önceki yaklaşımından vazgeçtiğini ve bir karayolu almakla yetindiğini yeni açıklamasıyla ortaya koydu.
ırkçı İsrail rejimi ve Türkiye yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Nahçıvan'a ana toprakların bağlanması amacıyla Ermenistan'ın güney toprakları üzerinden koridor açılmasına ilişkin baskı yaptıkları biliniyor. Ancak gelinen aşamada Aliyev yönetimi talebini koridordan karayoluna indirgediği görülüyor. Bununla birlikte Erivan yönetiminin İlham Aliyev yönetiminin vaatleri ve tehditleri yerine sonunda Ermenistan'ı her zaman için kara ile çevrili bir ülke olarak korumak istemedikleri ve İran üzerinden çeşitli hayati ve önemli yollarla dünya ve uluslararası sıcak sulara erişme imkanından kendilerini yoksun bırakmak istemedikleri bilinen bir gerçektir.
Kuşkusuz Erivan yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor vermekle Ermenistan'ın geleceğini kendi komşuluğundaki iki ülkenin kuşatması altında koyacaklarını iyice bilmekteler. Dünyanın çeşitli noktalarında savaş ve olaylar çıkarmak peşinde olan işgal rejimi İsrail, Bakü ve Erivan'ın istediği koridor üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne baskı yapmak ve işgal topraklarından uzak bir yer olan Kafkasya bölgesi üzerinden gerektiğinde İran'a karşı savaşa sebebiyet vermek peşindeydi. Ancak gelinen noktada tüm komplolarının suya düştüğü görülüyor.
Tahran Radyosu.
Esasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na olumsuz yanıtıyla Ermenistan bu bölgesel ve uluslararası komplodan kendini kurtarmış olarak İran ile ekonomik ve transit işbirliğini arttan bir şekilde ve rahatlıkla sürdürebilecektir. Bu arada Bakü'deki batıcı siyasetçiler Aliyev yönetimini yeni bir meseleyle karşı karşıya getirmek için çaba harcıyorlar. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Cephesi Partisi lideri Ali Kerimli, Aliyev yönetimini Paşinyan yönetimi gibi Rusya'dan uzaklaşmayı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir kez daha Amerika ve fırsatçı Batı örgütlerine yakınlaşmayı tavsiye etti.
Kuşkusuz bu tavsiye sırf Rusya'yı kışkırtmak ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yanlış adres vermek içindir. Paşinyan, Amerikan Siyonist Vakfı Soros'ta eğitim gören ve zımni olarak batıcı bir kişi sayılmasına rağmen şimdiye kadar Rusya'dan uzaklaşma konusunda bir açıklama yapmazken Kerimli böyle bir iddiada bulunuyor. Paşinyan yönetimi nihai Karabağ Barış Anlaşması imzalanması konusunda batılı ülkeler ve örgütlerin katılmasını isteyerek Batı'nın kendi halkı için en fazla desteğini kazanmaya çalıştığı biliniyor. Sonuç itibarıyla Ermenistan Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na olumsuz yanıt vermesi, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ve İran ile münasebetleri konusunda bir dönüm noktası sayılıyor.
Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı SİKA'nın liderlerinin toplantısı 6 işbirliği belgesini imzalayarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da çalışmalarını sonlandırdı. Bu bağlamda Kremlin Sarayı bir bildiri yayınlayarak Asya Etkileşim ve Güven Artırıcı Kuruluş Başkanları Kazakistan'ın başkenti Astana toplantısında 6 işbirliği belgesini onayladığını duyurdu.
Söz konusu bildiri katılımcı ülkeler tarafından imzalandı. Bildiri uyarınca SİKA bir konferanstan bir organizasyona dönüşecek. SİKA'nın bir konferanstan bir organizasyona dönüşmesi bu uluslararası organizasyonun daha önemli ve etkili işlere girmesini sağlıyor. Astana bildirisinde bilgi teknolojisi güvenliğini sağlamaya yönelik bir işbirliği ve Birleşmiş Milletler küresel terörle mücadele stratejisinin uygulanmasına yönelik bir operasyonel plan yer alıyor.
SİKA zirvesinin Kuveyt'e üyelik verme kararı, 2024 yılında toplantıya başkanlık etme kararının yanı sıra Liderler Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun düzenli olarak toplanması kararı da Astana toplantısında üyeler tarafından onaylandı. Ayrıca Sika fonunun tüzüğü de onaylandı. Kuşkusuz son 10 yıllarda Amerika gibi hegemonik bir ülkenin küresel liderliğine karşı savaşmak amacıyla çok kutuplu bir dünya düzeninin yaratılması Asya kurum ve kuruluşların tanımlanmış hedeflerinden biridir.
İran, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Asya'daki örgütlerdeki varlığının ve katılımının özel bir anlamı olduğu açıktır. Bu özel anlam dünyada Amerika gibi hegemonik bir ülkenin tek taraflılığının sona ermesiyle ilişkilidir. Bu nedenle Amerika'ya bağlı medya ve uluslararası Siyonist hareket, Amerika'nın tek taraflı politikalarını sorgulayan bu tür faaliyetlere ilişkin analizlerinde her zaman endişelerini dile getirmektedir. Örneğin daha önce Siyonist Jerusalem Post web sitesinin analistleri Şanghay İşbirliği ve Sika zirvelerinin Kırgızistan ve Tacikistan'daki oturumları hakkında bir raporda şunları yazmıştı. Amerikan etkisi olmadan dünyanın nasıl olacağını görmek istiyorsanız Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü konferansına gözlemci olarak katılabilirsiniz ve ardından cumartesi günü Tacikistan'daki Asya Katılımı ve Güven Artırıcı Konferansına katılın. Amerikan ve uluslararası Siyonist medyanın bu tür endişeleri Beyaz Saray liderlerinin 21. yüzyılda Amerika'nın tecrit edilmesinden şimdiden endişe duyduklarını gösteriyor. Tehlikeli Siyonizm akımı da krizde. Çünkü dünyadaki en büyük destekçisini kaybediyor.
Her halükarda Astana toplantısı ve bu toplantının kararları bir zamanlar Amerika'nın müttefiki sayılan önemli ülkelerin artık dünyanın farklı bölgelerinde bu otoriter ülke ile rekabet etmek ve karşı karşıya gelmekle meşgul olduklarını ortaya koydu. Bu arada Asya kıtasının yüz ölçümünün %90'ını oluşturan ve dünya nüfusunun neredeyse yarısına ev sahibi yapan Sika üyesi ülkelerinde bu uluslararası organizasyonun faaliyetlerine katıldığına şüphe yoktur. Kuveyt'in üyeliğiyle bugün 28 üyeye ulaşan bu organizasyonda İran, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Katar, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere önemli ülkeler yer alıyor. Bu uluslararası teşkilat statüsünü konferanstan organizasyona dönmesiyle içinde bulunduğumuz yüzyılda Sika'nın da Şanghay gibi Asya kıtası ve dünya düzeyinde büyük ve etkili bir organizasyon haline gelmesi beklenmektedir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsde.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Dünya Görme Engelliler Konseyi'nin 1950 yılında Beyaz Baston Kanunu'nu ele aldıkları ortak oturumda her yıl 15 Ekim gününü Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü veya Görme Engelliler Güvenlik Günü ilan etmişlerdir.
Bugünün Beyaz Baston Günü olarak adlandırılması, toplumun bu kesiminin sorunlarını hatırlamak ve görme nimetini korumanın stratejik önemini ve görme engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu altyapıların ve imkanların geliştirmesini gözden geçirmek ve sağlık durumlarını daha da gözetlemek için iyi bir fırsattır. Bugün 15 Ekim, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü.
Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denilmektedir. Körlük hem genetik olarak hem de farklı sebeplerden ötürü meydana gelebilir. Körlüğün sebebi sosyal ve coğrafi şartlara da bağlı olabilir.
Genelde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde körlüğün sebepleri birbirinden farklıdır. Körlük veya görme duyusunda bozuklukların %90 kadarı yoksul veya çok yoksul toplumlarda meydana gelir. Bu toplumlarda bu oranın bu denli yüksek olması katarakt, göz tembelliği ve çocuklarda bazı göz hastalıklarının yaygın olması yüzündendir. Katarak dünya genelinde körlüğe yol açan yaygın bir etkendir. Oysa bu hastalık düşük bir bedelle ve ameliyatla tedavi edilebilir.
Dünya genelinde gözleri göremeyen insanların yaklaşık %50 kadarı katarak hastalığından acı çekiyor. Oysa bu hastalığın ameliyatı dünyanın en ucuz 5 ameliyatından biridir. Ancak ne var ki gelişmekte olan yoksul ülkelerin en uzak köşelerinde insanlar göz hastalıkları hekimlerine ulaşamadığı veya ameliyatın bedelini karşılayamadığı için kör olmaya mahkum oluyor ve katarak da körlüğün en önemli etkeni olarak insanları bu nimetten mahrum etmeye devam ediyor. Gelişmiş ülkelerde ise insanların kör olma durumu daha çok yaşlanmalarından kaynaklanıyor.
Verilere göre 1975 yılında dünya genelinde 28 milyon kör insan yaşıyordu. Gerçi tıp biliminin önemli ilerlemesiyle beraber bu sayının azalması bekleniyordu. Ama yine de görme duyusunda bozukluklar sağlık alanında en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi raporuna göre körlük hala dünya genelinde yaygın bir hastalıktır ve hali hazırda 285 milyon kişi bu durumdan acı çekmektedir. Bu sayıdan 39 milyonu tamamen kör, geriye kalanı az gören insanlardır. Maalesef 285 milyonun 19 milyonu kör ve az gören çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ise %54 oranı ile sayıları erkeklere kıyasla daha fazla olduğu anlaşılıyor.
Dünyanın 30 aşkın ülkesinde önlenebilir körlük hastalığı ile mücadele eden SightSavers Hayır Kurumu ise katarakt gibi hastalıkların arttığını ve 2050 yılına kadar dünya genelinde kör insan sayısı 115 milyona yükseleceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Bu sorun en çok Güney Asya, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve kıtanın diğer bölgeleri ve ayrıca Afrika kıtasının genelinde görülmektedir.
Tahran Radyosu.
Günümüzde dünya genelinde sayıları oldukça fazla olan ve görme engelli tabir edilen bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarına uymak kesin ve kaçınılmaz bir durumdur. Nitekim beyaz baston tabirinin kullanılması veya beyaz baston yasasının onaylanması da bu insanların haklarına riayet etme yönünde atılan ilk adım olmuştur. Gerçi baston yüzyıllardır görme engelli insanların kullandığı yardımcı bir alettir. Ancak beyaz bastonun günümüz şekliyle kullanılması ve görme engelli insanların bağımsızlığının simgesi haline gelmesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaygınlaştı.
1921 yılında bir kazada gözlerini kaybeden İngiliz fotoğraf sanatçısı James Biggs, evinin bulunduğu çevredeki trafik yoğunluğundan tedirgin olduğu ve sürücüler tarafından daha net görülebilmek için bastonunu beyaza boyadı. Daha sonra Amerikalı iki araştırmacı beyaz baston yasasını yazdı. Bu yasa görme engelli insanlar da medeni toplumun birer üyesi olduğunu ve belli sosyal haklara sahip olduğunu ve onlara acımak yerine haklarına uymak gerektiğini ortaya koydu.
Aslında beyaz baston yasasının onaylanması görme engelli insanların haklarına riayet edilmesinin başlangıcı oldu. Bu kanuna göre görme engelli insanlar toplumda yaygın olan her türlü refah şartları ve imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir. Görme engelli insanlar kaldırımları, caddeleri, otobanları, uçak, tren, otobüs, özel araç, gemi gibi toplu taşıma araçlarını, otel, kamu alanları, eğlence merkezleri ve dini mekanlarından yararlanma hakkına sahiptir.
Beyaz baston kanununa göre taşıtların şoförleri trafikte beyaz baston kullananlara riayet etmeleri gerekir. Devletler de bu kanun çerçevesinde görme engellileri kamu işlerine katılmaya ve onları işe almakla yükümlüdür. Buna göre beyaz baston kanunu toplumda engelli insanlardan yeni bir imaj sunduğu ve görme engellilerden de kendi çıkarlarını savunma uğruna bu kanunun içeriğinde haberdar olmaları gerektiğini söylüyor.
Gerçekte beyaz baston görme engelli insanların bağımsızlık bayrağı nitelenebilir. Kuşkusuz bu değerli alet toplumda görme engellilerin yaşadığı ortamlardaki fiziki yetersizlikler ve engeller asgari seviyeye indirildiği veya tamamen ortadan kaldırıldığı zaman daha da etkili olur. Dolayısıyla görme engellerin duygusal meselelerini göz önünde bulundurmanın yanında ortamda rahat dolaşmaları için de gereken zemini ve imkanları hazırlamak şarttır.
Gerçi günümüzde birçok ülkede görme engelli insanların haklarına riayet etme konusunda birçok ilerleme kaydedildiği gözleniyor ama yine de başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkede hala görme engellilerin en ilkel haklarına uyulmadığı anlaşılıyor. Oysa beyaz baston kanununa göre kentlerin yapısı tüm insanların hangi durumda olursa olsunlar içinde rahatlıkla dolaşmaları ve mevcut imkanlarından yararlanabilecekleri şekilde olmalıdır. Yani görme engelli insan evinden çıkıp geri döndüğü ana kadar tam güvenlik içinde işlerini yapabilmelidir.
Öte yandan görme engelli insanların da ailesi olmalı ve herhangi bir meslekte çalışarak ve insani kerameti korunarak ailesinin geçimini temin etmelidir. Bu arada görme engellilerin eğitimde en üst seviyelere kadar yararlanabilmeleri de devletlerin üzerinde durmaları gereken konulardan biri olduğu belirtilmelidir.
Bu bağlamda önemli nokta görme engellilerin kendi yeteneklerine inanmaları ve bu engele rağmen büyük başarılara imza atabileceklerini bilmeleri gerektiğidir. Bu bilincin yanı sıra devletler de görme engellilerin yeteneklerini geliştirmeleri için gereken zemini ve imkanları tedarik görmeleri ve toplumda bu hedefe ulaşılması için ciddi bir şekilde destek vermesi kaçınılmazdır. Gerçekte görme engelli insanların yeteneklerini geliştirmek ve onlara eşit imkanlar tanımakla yaşadıkları dünyayı daha güzel hale getirebiliriz. Bu yıl bazı kurumların Beyaz Baston Günü için önerdikleri slogan da bu yöndedir. Kuşkusuz görme engelliler için ideal şartları oluşturmak bu insanların sağlığına hizmet etmenin yanında gizli yeteneklerini de gün yüzüne çıkaracağı kesindir.
Ve son olarak tarihte görme nimetinden mahrum olan ama yine de ilim ve ahlak alanlarından yüksek derecelere nail olan büyük insanların örnekleri görülüyor. Helen Keller, Louis Baril, Ebuana Muarri, Taha Hüseyin ve merhum Doktor Muhammed Hazali yaşadıkları çağın tüm kısıtlamalarına rağmen bu alanda büyük başarılara imza atan ve adını tarihe yazdıran bu insanlardan bazılarıdır. Kuşkusuz bugün yine dünyamız görme engelli insanların arasında bunun gibi büyük insanlara şahit olabilir. O zaman hep birlikte görme engelli insanların haklarına saygı gösterelim. Dünya Beyaz Baston Günü bu konuda düşünmek üzere en iyi fırsattır.
Değerli dinleyiciler, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeler dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Taftan Dağı ile tanıştıracağız.
İran'ın geniş coğrafyasında birçok şaşırtıcı ve bir o kadar da güzel doğa cazibeleri vardır. Her yıl birçok turist ve doğa aşığını dünyanın dört bir yanından İran'a çeken bu doğal manzaralar arasında dağların kendine has muhatapları vardır. Bu da birçok dağcının İran'ın zirvelerini fethetmek için buraya gelmelerine sebep oluyor. Bugün sizlerle biraz önce de belirttiğimiz gibi Taftan Dağı hakkında konuşacağız.
Taftan Dağı, dünyadaki aktif volkanlar arasında yer alan İran'ın güney kesiminin en yüksek zirvelerinden biridir. Bu dağın volkanik zirvesi en son yaklaşık 7000 yıl önce patladı ve o zamandan beri uykuda. Bu dağ ve çevresi İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belüçistan vilayetinin en önemli turizm merkezlerinden biridir ve dağcılar arasında bilinen bir zirvedir. Taftan Dağı'na en yakın şehir yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Haş kentidir.
Jeolojik bölümlerde de son aktivitesi 10 bin yıldan daha az olan dağlar aktif volkanik dağlar olarak sınıflandırılır. Bu nedenle Taftan Dağı'nın son volkanik patlamasının üzerinden yaklaşık 7 bin yıl geçmesine rağmen Taftan Dağı aktif volkanik dağlardan biri olarak kabul ediliyor. Taftan Dağı'nın zirveleri 12 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Bu dağın 3 kraterli 4 zirvesi vardır.
Taftan Dağı'nın ünlü volkanik zirvesi Çehelten yani 40 kişidir ve yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 4040 metreye ulaşır. Bu zirve aynı zamanda ziyaret adı ile de tanınır. Çehelten yani 40 kişi adı eski bir efsaneye göre şekillenmiştir. Efsaneye göre bu dağda 40 din adamı kaybolmuştur.
Taftan Dağı'ndaki volkanik lav kalıntıları 12 kilometre karelik bir mesafeyi kapsıyor. Fakat kül tabakası fazla değildir. Halen Taftan Dağı'ndan yükselen kükürt buharları 100 kilometre mesafeden görünür. Tabii ki bu gazlar zehirlidir. Bu bölgedeki su da kükürt tuzları içerir ve tüketilemez. Bu yüzden dağcılar içme suyu için duru ve temiz suyu olan Teng Gelu yakınlarında bulunan Abi Hoş Pınarı'nı kullanırlar.
Taftan Dağı'nın zirvelerine yakın Derya Ser adı ile 3 gölet bulunuyor. Dağın kuzeyindeki göller daha az derin ve suları tatlı, diğer gölün suyu ise tuzlu ve derindir. Ayrıca zirvelere erişim yolu boyunca bazıları mevsimlik olan nehirler de vardır. Dağın en çok bilinen ve yağışlı mevsimlerde akan fakat yılın diğer mevsimlerinde kuru olan Ladiz ve Gez nehirlerine değinebiliriz.
Tahran Radyosu.
Kükürt ve tatlı su kaynakları dağın ve volkanik zirvelerin çevresinde bulunur. Taftan Dağı'nın etrafındaki en önemli sıcak su kaplıcalarından dağın kuzey batısındaki Cemchen ve Cemchin batısında Ameni Nehri, güneyinde Torşap Kaynağı, güneydoğusunda Morgab Kaynağı, Genci Yemin ve doğusunda da Kulku, Pucelgi ve Palev kaynaklarına değinebiliriz. Bu kaynakların sularındaki minerallerin bileşimi de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sindirim hastalıkları ve kemik ağrıları bu kaynakların minerallerinin etkisiyle büyük ölçüde iyileşir.
Bu kaynakların etrafındaki bitkiler de geleneksel tıpta yüksek tedavi özelliklere sahiptir. Taftan Dağı eteklerindeki bitki örtüsü, dağ çalıları, ılgın, dağ bademi, kara odun ve ayrıca kekik, beyaz hindiba, ravent ve yarpuz gibi çalılar içerir. Turizm ve doğa turizminin yanı sıra Taftan Dağı, bilimsel araştırmacılar ve jeologlar içinde gizli bir cennet olarak kabul ediliyor.
Taftan Dağı'nın yüksek zirveleri yılın büyük bir bölümünde dağcılar ve sporculara ev sahipliği yapan en popüler rotalar arasında yer alıyor. Sistan ve Beluşistan eyaletinin özel bir turizm bölgesinde yüksek rakamda yer alması nedeniyle bu bölge eyaletin diğer bölgelerine göre uygun bir iklim ve bitki örtüsüne sahiptir. Dolayısıyla bu bölge yıl boyunca birçok turist ve sporcuyu ağırlamaktadır. Çeşitli bahçeler, kaplıcalar ve soğuk su ve olağanüstü doğal kaynaklar bu bölgenin cazibe merkezlerine katkıda bulunur. Haş ve Zahidan yakınlarında ve Taftan Dağı yolu üzerinde olan Geraşhan ve Şesti Hoda adlı iki kayada kaya tırmanışı yapan sporcuları bu bölgeye çekiyor.
Yüksekliğine rağmen Taftan Dağı sıcak ve kuru bir iklime sahip bir bölgede bulunması nedeniyle yılın kısa bir döneminde kar ve buzla kaplıdır. Taftan Dağı'nın zirvelerine tırmanmayı planlıyorsanız, bu dağın yılın her mevsiminde karla kaplı olmadığını, yaz mevsiminin sıcak ve güneşin kavurucu olduğunu ve bu durumun tırmanırken can sıkıcı olabileceğini unutmayın. İlkbaharda hava gündüzleri ılıman, geceleri soğuk olur. Yol boyunca deliklerden ve zirveye yakın kısımlardan kükürt tozları yayılıyor ve sizi rahatsız etmemesi için burnunuzu örtmeyi tavsiye ediyoruz.
Dağ ve etrafındaki doğayı gezmek için en iyi mevsim bahar aylarıdır. Yarpuz ve diğer yabani kokulu bitkilerin kokusu ile birlikte ılıman ve temiz hava insanı adeta büyülüyor. Sonbahar ve kış dağcıların en sevdiği mevsimler olsa da bu bölgede kuvvetli rüzgarlar zirveye tırmanmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden bu mevsimlerde Taftan zirvesine çıkmayı planlıyorsanız eksiksiz ve gelişmiş tırmanma aletleri yanınıza alın. Ve yine unutmayın ki Taftan Dağı'nda gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark da fazladır.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikasıyla tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuri.com adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.